Ayrım 7. TMMOB Engelli Çalıştayı. Sayfa 47. H. Nezih Çıngır, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği. İki konu anlatacağım. 1. Dikkat Bozukluğu Hiperaktivite. 2. Özel Öğrenme Güçlüğü. Birinci bölüm, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuyla Yaşamak. Biz ne anlıyoruz? Eli dursa ayağı durmayan bir çocuk algılıyoruz. Bu çocuk bilgisayar başında saatlerce durabiliyor ama ders başında 5 dakika ancak durabiliyor. Aklına ne gelirse onu ortam uygun mu değil mi düşünmeden yapıyor, sonra da üzülüyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivitenin 3 çeşidi var. 1- Hareketli tip, 2- Hareketsiz tip, 3- Karma tip. Bu 3 tipten toplumun bildiğinin aksine aşırı hareketli tip tedavi edilmiyor. Benim 3 tane yeğenim var. Biri hiperaktif ama kendisine bunu söylemedim. Damgalanmaması için söylemedim. Kendisi ODTÜ Moleküler Biyoloji mezunu. Doktora yaptı, şimdi Bilkent'te öğretim üyesi. Şimdi bunun tedavi edilmesine gerek var mı? Sabancı'da doktora yaparken herkes hocam sen hiperaktif misin diye sordular. O da sen benim beynimin ne iş yaptığını biliyor musun yanıtı verdi. Bu grup yürürken, araba kullanırken bile hızlıdır. Bundan dolayı trafik canavarları tedavi olmamış, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanımı olanlardır. Ben ömrüm boyunca on binlerce araç geçtim. Yavaş araba kullanırsam kaza yaparım. Hız benim dikkatimi toplamama neden oluyor. Ama kaza olunca da kötü bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuna sahip olan bireyler bağımlılığa yatkın birimlerdir. İlla alkol, madde olması gerekmez. Yeme bağımlılığı da olabilir. Peçete biriktirmek, sevgiliye bağımlılık olabilir. Bağımlılıkta kızlar dikkat eksikliği tipi 5 misli fazla, erkeklerde de hiperaktivite 5 misli fazla. Erkekler şanslı grup çünkü herkes tarafından uyarılıyor. Alt komşu öğretmen tarafından ve doktora gidiyor. Doktora gidince de başka bir bozukluğu varsa çözülebiliyor. Kızlarda derslerdeki 30 kişiden biri öğrenemiyorsa öğretmen ne yapayım diyor. Ve kızlar tespit edilemiyor. Ne oluyor eşe bağımlı hale geliyorlar? Çünkü okuyamıyorlar. Dayak yiyorlar. Onun için dikkat eksikliği önde olan tipin kadın versiyonunu daha çok önemsiyorum. Burada kadınlar eğer böyle bir sorun varsa sigara bağımlılığına, erkeklerde alkol madde bağımlılığına geçebiliyor. Herkesin bir fermuarı var. Bu herkesin ağzını kapalı tutuyor. Ama bizim fermuarımız açık ve bozuk kalmış. Onun için aklımıza ne geliyorsa o anda söyleyebiliyoruz. Sonra da üzülüyoruz. Bu bizim için söylenmiş bir şey, maymun iştahlı. Biz maymun iştahlı oluyoruz. Onu istiyoruz, ondan ona, ondan ona. Herkesin bir yüzü var ve o yüzü takıyor. Ama bizim sadece bir yüzümüz var. Başka türlü kendimizi gösteremiyoruz. Bir otobüs dolusu hiperaktif erfelek şelalelerine gittik. Ben dedim ki, rehberimize ilk uyarınız ne? Oradaki taşlara basmayın. Ama bunu söylemeyin dedim. Söylerseniz herkes taşa basar. Şelaleden aşağıya düşer. O şelalede hiperaktif oğlum daha önden gitti, ben arkadan. Daha sonra geri gelirken şelalenin sonuna gittiğimde onlar orada yoktu. Meğerse onlar geri dönmüş. Bizim yanımızdan geçmişler. Sanki bir görme engelli gibi biz onları, onlar da bizi görmemiş. Daha sonra diğer gruplarda da aynısı. Eğer dikkat eksikliği olan bir bireyi tanıyorsanız, yolda sizi görmediyse burnu havada olduğundan değil, bundandır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ne? Aşırı hareketlilik. Ama buzdağının altı ne? Bu sorunun kaynağı nedir? Sayın Hasan Tatar anlatırken genetik engellilikten bahsetmedi. Genetik engellilik de var. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve özel öğrenme güçlüğü dedemden babama, ondan bana, benden de oğluma geçmiş. Beynin idari bürosu, öğrenme ve davranışı kontrol edip izleyen zihinsel düzenleyicilerin merkezidir. Dikkat, zihinsel enerjinin beynimiz içinde dağılımını kontrol eder. Böylelikle başladığımız işi bitirir ve gün içinde tetikte kalırız. Yani bizim idari büromuz sersem ve işlemiyor. Öğrenemiyoruz bu yüzden de. Davranışlarımız bozulabiliyor. Bunların bazı olumlu özellikleri var. Örneğin risk alabiliyor. İddia oyununu tedavi ettiğim biri getirdi Türkiye'ye ve çok para kazanıyor. O gün televizyonda da tedaviden sonra nasıl başarılı olduğunu anlattı. Bir gün gözlük aldım, sabah yola çıkacağız. Baba bu gözlük büyük, sen kendi gözüne göre almışsın dedi. Tamam, başka bir yerde tekrar alırız dedim. Gittiğimiz yerde bir tane daha gözlük beğendi. Tam alıyordu ki kızacağız. Şu rengi de var dedi. Tamam, onu alalım o zaman dedi. Kaldığımız yere gittik, o paketi açtı baktı, gözlük çizik. Ertesi gün geri gittik, dedik ki gözlük çizik çıktı. Nerede çizdiniz? Oldu ilk tepki. Biz çizmedik dedim. Alırken dikkat etseydiniz dedi. Bizde dikkat eksikliği var dedim. Estağfurullah dedi. Kartımı çıkarttım verdim. Şimdi değiştirebilirsiniz dedi. Bu tip insanlar çok sıcakkanlı ve yardımseverdirler. Örneğin oğlum Çığır bir gün Beytepe'den sabah 5'e doğru eve kanter içinde geldi. Ayrancı'da oturuyoruz. Ertesi gün dedim ki bir sorun mu var? Yok baba yürüdüm dedi. Nereden dedim? Beytepe'den dedi. Dedim beni arasaydın. Onun ehliyeti yok. Biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı kendisi kontrol altına alıncaya kadar ehliyet almamız gerektiğini anlattım. O da benim nasıl araba kullandığımı bildiği için kabul etti. Dedim paran yok muydu? Vardı dedi. Ne oldu dedim. Tam çıktım baktım bir kız ağlıyordu. Parası yokmuş. Parasını düşürmüş. Paramı ona verdim ve yürüdüm dedi. O kız yürüyemezdi ama ben yürüyebilirdim dedi. Özel öğrenme güçlüğü Salvador Dali gibi labirentler, girdaplar içindedir. Daha geniş bir tanım yapayım. Çocuğun zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına karşın okuma yazma ya da aritmetik becerilerinden biri ya da birkaçının yaşının ya da eğitim düzeyinin altında olmasıdır. Okumasının düşük olması, okuduğunu anlamama, okurken ya da yazarken ş, s ya da m, n gibi harfleri karıştırma, okurken ya da yazarken karıştırma, iletişimsel bazı sorunları da vardır. Örneğin sağ sol, doğu batı, alt üst gibi kavramları karıştırır. Saat, gün ve ayları karıştırır. Zamanı söylemekte güçlük çeker. Ayakkabı bağlarını bağlamada güçlük çeker. Geniş tanım bu. Bu konuşma, okuma, yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorundur. Onun için bireyin eğitimine, mesleğine, sosyal ilişkilerine etkiler. Bu nedenle de bireyin benlik saygısı düşer. Öğrenme nasıl oluyor? Kısaca onu anlatmak istiyorum. Öğrenme, görsel olarak bir şeyler görüyorsunuz, işitiyorsunuz ve dokunuyorsunuz. Bu sıralanıyor beyinde. Yani mutfağın düzeni gibi bir şey. Sonra bir yemek yapılıyor ve dipfrize atılıyor. Yani belleğe. Çıktı sözelde motor oluyor. Eğer görme engelli bir kişi varsa o zaman göremediği için bir iki yanlış girebiliyor. İşitme engelli varsa oradan bilgi yanlış girebiliyor. Dokunsal problemi varsa oradan bilgi hatalı giriyor. Hatalı giren bilgi hatalı çıkar. Bir de bizim gibi arada işlenmede problem olursa o zaman çıktımız hatalı oluyor. Yani dipfrizimiz bozuldu, bizim yemeğimiz bozuk çıktı artık. Yenilemez. Şimdi bilinmediği için söylüyorum görsel ayrıştırma. Bu insanlar örneğin Samsun'dan birisi aradı. Baktım çocuğunda öğrenme güçlüğü de var. Ankara'ya gelir belki Samsun'da tedavisi zor. Aslanla kediyi karıştırıyor mu dedim güldü. Niye güldün dedim. Babası dedi. Babası mı karıştırıyor dedim. Hayır, neyi karıştırıyor? Baba bıçağı çatal, çatala bıçak diyor. Çünkü beyindeki kodlama bu şekilde. Bunu Türk Eğitim Derneği Samsun Koleji'nde anlattım. Orada birisi karışır, ne var dedi. Sen neyi karıştırıyorsun dediğimde pırasaya ıspanak, ıspanağa pırasa diyor. Bunun gibi çeşitli karıştırmalar var. Çünkü veriler ters geliyor. Uzaklık, derinlik algısında problem var. Örneğin görme engellerin uzaklık algısında problem var. Bizde de var bu problem. İşitmede bizde de var bu problem ama bizimki beynin içini görmediğimiz için bizim çektiklerimiz anlaşılamıyor. Onun için bu çocuklar eğer mesafe algısında problem varsa futbol oynayamıyor. Kızlar ip atlayamıyor. Hani futbol oynarken top geçer, adam geçmez tip oyuncular vardır. Onlar mesafe algısını algılayamayan insanlardır. Ama basket oynayabilirler. İşitsel algıda işitsel ayrımlaştırma örneğin herkes mi herkez mi kompozisyonum benim hala berbat. Z ile S'yi hala karıştırıyorum. Başka bir olguya bakalım. Allah uzun ömürler versinin başka bir söylemi daha var. Nedir o? Allah gecinden versin. Ben bunu Allah gencinden versin diye söylüyordum. Niye? Kompozisyondan zayıf aldım belli. Şimdi bir arkadaşımızla çalışıyoruz. Ben ona dedim ki bir elin nesi var, iki elin fesi var. O da dedi ki hocam çok sapan saçma bir konuşma oldu dedi. Bakın ikimizde de aynı sorun var. Örneğin televizyon izlerken televizyonda kapı zili çalsa kapıya koşuyorum ben. Çünkü onu televizyondan mı geldi, kapıdan mı geldi ayrıştıramıyorum ben. Telefon çalıyor, benim cep telefonumun sesi değil ama ben telefonuma uzanıyorum. Çünkü işitsel sallaştırmada sorunum var. Biz sağı solu karıştırdığımız için sağımıza sarımsak, solumuza soğan denilir. Metro istasyonunda otlara bakmadan çıkamayız biz. Aynen bize de görme engelleri yapılan gibi elimizden tutup çıkartılması gerekir. Yönümüzü bilemeyiz. Ben bunu sırtımla çözdüm. Sırtım Akdeniz, karşısı Karadeniz vesaire. Yargılama niteliği zayıf, duygu durumu çok hızlı değişiyor. Soruyorsun neyin var? Bir şeyim yok. Yok yok sen benden saklıyorsun diyorlar. Eleştirildiğinde çok tepki veriyorlar. İlişki kurmakta ve kurduğu ilişkiyi sürdürmekte sorun yaşıyorlar. Onun için çok sık iş ve eş değiştiriyorlar. Şaka ile gerçeği karıştırıyorlar. Biri de harfleri karıştırıyor. Beynin sağa ya da sola giden bölümlerinde problem var. Ya ümitsizsiniz ya da ümitsizsiniz. Ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz. Çok hızlı anlatmaya kalktım. Teşekkür ederim sabrınız için. Oturum Başkanı Alaaddin Aras, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Tüm katılımcılara katkılarından dolayı sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Üçüncü oturum, forum. Engelli mühendis, mimar ve şehir plancısı olmak. Ekin Özbek, sunucu. Değerli konuklar, üçüncü oturumumuzda engelli mühendis, mimar ve şehir plancısı olmak başlıklı forumu yönetmek üzere sözü oturum başkanı Ayşegül Oruç Kaptan'a bırakıyorum. Oturum başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Herkese merhaba. Ben düzenleme kurulu adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugünün bizim için düzenleme kurulu için anlamı büyük. Çünkü TMMOB'de ilk kez özel olarak engelli mimar, mühendis ve şehir plancıları ile ilgili bir çalışma yapıldı. Devamının da geleceğini düşünüyoruz. Düzenleme kurulunda da bu yapılan çalışta epeyce zamanın bir ürünü. Çünkü olağanüstü genel kurulda bunun kararını almıştık ancak gerçekleştirebildik. Bence yine de anlamlı oldu. Aralık ayında olması daha da anlamlı. Evet, TMMOB'de biraz geç kalmış bir konu ancak Türkiye'de zaten geç kalmış bir konu. Bundan sonra da bir şeyleri yakaladıktan sonra sizlerle birlikte çok daha hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Örgütlülüğe katıldığınız için, bugün burada olduğunuz için ben hepinize teşekkür etmek istiyorum. Üçüncü oturumumuzda engelli mimar, mühendis, şehir plancısı olmak başlığıyla sözü salona vereceğiz. Bu noktada bir şey belirtmek istiyorum. Ben engelli demekten çok hoşlanmıyorum. Engellenmiş demek istiyorum. Engelliyi de özrü de çok soyut bir kavram olarak görüyorum. Neye göre, kime göre engelli? Beyinlerimizin içindeki diğer engeller nedir? Aslında hepimizin engelleri olan bireyler olduğumuzu düşünüyorum. Fikir ya da bedensel, ruhsal anlamda olsun hepimiz birçok engele sahibiz. O nedenle hiçbirimiz diğerimizden üstün değiliz. Eşitliğe inanıyorum her anlamda. Sadece engeller değil, zaten insan olmak başlı başına bir yaşam hakkıdır. Bu bağlamda şimdi ben öncelikle sözü bugün burada söz almak isteyen engellenmiş arkadaşlarıma vermek istiyorum. Ben de bir kısmının ismi var. Bir kısmını da parmak kaldırdıklarında söz vereceğim. Bir de şehir dışından gelen çok sayıda engellenmiş arkadaşımız var. Etkinliğimize İzmir'den katılan İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Sayın Ayşe Baysal'a söz vermek istiyorum. Ayşe Baysal, İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir. Maalesef bizim salonlarımız bu tür toplantılarda hep boş oluyor. Biz bize oluyoruz. Bizim birinci amacımız farkındalık yaratmak. Hani eğitimle falan olmuyor bu iş. Farkında olmak farklı bir şey. Biraz önce Clear Hanım'ın dediği gibi toplumsal olmak gerekiyor bu işe gönül vermek için. Ben İzmir'den geliyorum. İnşaat mühendisliğinden emekliyim. 25 sene mesleğimi yaptım. Çocukluğumda henüz engelli oldum. %60 engelim var. Bu şekilde yaşadım. Kendimi çok başarılı hissediyorum. Kusura bakmayın. Belki biraz kendimden çok bahsedeceğim ama aileme çok teşekkür ediyorum. Eğitim çok önemli. Eğer eğitimin önemli olmadığını ailem kavramamış olsaydı ben sanıyorum şimdi sizlerin arasında olamazdım. İzmir'de Kent Konseyi Engeller toplantısında hem büyükşehir hem de Karşıyaka'da çalışıyorum. Ondan önce yine engellilerle ilgili birimlerde çalışıyorum. Engelliliğin ne olduğunu ve eğitimin çok önemli olduğunu biliyorum. Hala maalesef evinden çıkamayan engellilerimiz var. En büyük handikapımız o bizim. Eğer insanlar evinden çıkamıyorsa, eğitimlerini alamıyorlarsa onlara daha başka ne verebiliriz, ne bekleyebiliriz ki? Bir örnek vermek istiyorum. Bir yakın iş arkadaşımın çocuğu engelli. Durumu da kötü. İlkokul çağına geldi. Okula verecek çocuğunu. En yakındaki okul ben senin çocuğunu kabul edemiyorum diyerek reddetti. Çünkü okulun ona uygun olmadığı söylenmiş. Tekerlekli sandalyeli bir çocuktu. Bu konularda babalar dışarıda kalıyorlar. Hep anneler ilgileniyor. Kadıncağız fellik fellik çocuğuna okul aradı. Acaba hangi okul benim çocuğumun eğitimi için uygun dedi. O okula yakın bir eve taşınmak zorunda kaldı. Sonra yaşadığımız alanlarda yine bir arkadaşımız evlendi. Yine tekerlekli sandalyeliydi o. Ama o da kendine oturacağı evi bulamıyor. Yani merdivenin olmaması, rampasının olmaması gibi şartlar var. Onun için şart bunlar ve bulamıyor böyle bir ev. Öyle uzak bir yerde bulabildi ki o zaman da ulaşımı zor oldu. Yani biz engelliler çok zor şartlarda yaşıyoruz. Tesis standartlarını ben çok önemsiyorum. Engellilerle ilgili standartlar var biliyorsunuz ama şimdiye kadar onu hiçbir projenin içinde göremedim ben. Hala yok. Eğer onlara uyulsaydı sanıyorum sorunun çok büyük bir bölümü çözülmüş olacaktı. Daha dün arkadaşlarımızla konuşurken bana bunu ilettiler. Aman dediler, bu tesis standartlarını nasıl projelerin içine katabiliriz onu anlatın dediler. O çok önemli. Elimizde verilerimiz var fakat biz bunları kullanmıyoruz. Farkında değiliz. Evet, biz ne yapacağımızın farkında değiliz. Mesela IMO'da daha yeni İzmir'de engellilikle ilgili bir çalışma grubu oluşturduk. Yani daha yeni ama şuna da inanıyorum. Tabii bundan sonra çok hızlı gideceğiz. Adımlarımız çok uzun olacak, buna inanıyorum. Çünkü benim eğitim dönemimde şimdi diyoruz ki sınavlardan işte daha başka şeyler de var çeşitli engel durumuna göre. Ayrı salonlar ve sınavlardan bahsediyoruz. O zaman benim hiç kimse farkında değildi. Yahu bu vatandaş nasıl sınava girecek, nasıl başarılı olacak, nasıl okuyacak? Mesela biliriz ki ben inşaat mühendisliğinde teknik resim diye önemli bir ders vardır ki eli olan insan bile o çizimleri kolayca yapamaz. Ben bunu başarmak için günlerce, gecelerce, haftalarca uğraştım ama başardım. Tabii azmin elinden bir şey kurtulmuyor. Yani bizim işimiz çok uzun, çok zor ama başaracağız. Buna inanıyorum ben. Anlatacağım çok şey var aslında. Arkadaşlarıma soracağım çok soru vardı. Ama neyse, onu biz daha başka zamanlarda dinler, öğreniriz. Biz İMO ve Kent Konseyi'nde çalışan arkadaşlarımızın bir birlikteliğinde şehirdeki tüm ilkokul ve lise okullarını tek tek engelsiz okul haline getirme projesi yaptık. Tek tek gezip onların eksikliklerini tespit edip o okulları engelsiz hale getirmek gibi ütopik bir projemiz var. Bunu da söylemek istedim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Biz teşekkür ederiz. Ben Peyzaj Mimarları Odası'ndan Halit Sönmez arkadaşımı çağırıyorum. Kendisi peyzaj yüksek mimarı. Bundan 6 yıl önce bir genel kurul dönüşünde bizim delegemizdi. Karşıdan karşıya arabasını almaya giderken minibüs çarpması sonucu çok ağır yaralandı. Hatta tekrar hayata döndürüldü. Sonrasını kendisi anlatsın. Halil Sönmez, Peyzaj Mimarları Odası, Adana. Şimdi ben kendimden biraz bahsedip durumumu anlatacağım ama kusura bakmayın hata yaparsam. Konuşmam kısmi felçten dolayı biraz aksayabilir. Ben 7 yıl üniversite okudum. %72 rapor aldım. Bu 10. raporum. Oran hep değişik. 45, 50, 52. En son bu %72'liği aldım ve onda da mahkemelik oldum. 1977'de Adana'da doğdum. Bir parke fabrikasına TSE belgesi aldım ve bunu ilk olarak alan benim. Sonra Peyzaj Mimarları Odası'na gönüllü olarak kendim katıldım. Delege oldum. Ankara'ya seçime gittim. Sonra dönüş yolunda minibüs çarptı. 3 yıl kadar hastanede kaldım ve tekrar hayata döndüm. Geçen sene tekerlekli sandalyeden kurtulmuştum. Ben asgari ücretli işçiyim. Ben odamın bir üyesiyim. Tamam, paramı ödeyeyim ama ben asgari ücretli bir işçiyim. Bu da bir engel olarak benim karşıma çıkıyor. TMMOB yönetimine saygılarımı sunuyorum. Her zaman çok başarılı bir öğrenciydim. Üniversitede master yaptım. Diploma derecem çok iyiydi. Kaza geçirdikten sonra halim böyle oldu. Şimdi annem beni yürütüyor. Yaptığım birçok proje ödül aldı. Mahkeme açtım. 5 yıldır dava sürüyor. Araba hızlı geliyordu ama görgü şahidi yok. Güya Türkiye hukuk devleti ama 5 yıldır sürüyor dava. Böyle bir devlet var. Ne yapayım bu hukuk devletini? Kimse demiyor bu adam ne yer, ne içer, nasıl yaşar diye. Ama kadro da açılmıyor. İşte örnek ortada. Açılan kadroların hepsi uzlaşmalı işçi, hep belediye. Yani hükümet bir adet peyzaj mimarı alacak kapasitede değil. Avrupa Birliği'ndekiler gelsin bu durumu görsün. Peyzaj mimarlarının peysi yok. Türkiye'de 8,4 milyon özürlü sayısı var. Bu rakamlar resmi. Bu özürlerin 3 milyonu erkek, 4 milyonu kadın. Yurt dışına baktığımız zaman özürlü oranı çok daha az. Bizde çok fazla. Bunda akraba evliliğinin ve eğitimsizliğin de payı var. 8,4 milyon özürlü sayısını 4 ile çarparak ailesinde hesap edin, 33 milyon eder. Bu da nereden bakarsanız 20 milyon oy eder ki hükümetin bunu düşünmesi lazım. Ama bunu kaybediyorlar. Yerel yönetimlerde hareketlilik yok. Başbakanlık engellilik kartı verdi ama işe yarıyor mu? Ben rapor için kendimi yırttım. Benim birinci önceliğim engelli bakanlığı kurulmalı. Hangi parti olursa olsun iktidar bunu yapmalı. Aile Bakanlığı'na engelliler bağlanır mı hiç? Alakası var mı? Bu bizi rencide ediyor. Yemek yiyeceğim, kusura bakmayın cebimde kendimce param da var. Lokantaya gidince yemek yok. Bozuk para yok diyorlar. Dilenci sanıyorlar beni. Yahu ben müşteriyim, müşteri. Algılamıyor adam. Yani toplum o şekilde. Toplumda özürlüye karşı bir sevgi yok. Toplumumuz özürlüden bir hırsız, tecavüzcüymüş gibi nefret ediyor. Biliyorsunuz geçenlerde çocuk yaşta bir kızın onlarca yetişkin adamla rızasıyla ilişkiye girdiğine dair bir yargı kararı çıktı. O yaşta rıza göstermiş güya. Yani hükümet daha bu kanunu koruyorsa engellinin vay haline, kimin tecavüzcü olduğu ortada. Saygılar sunarım. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Teşekkür ederim. Ayten Hanım Makine Mühendisleri Odası'ndan, aynı zamanda çalışma grubumuzda. Ayten Aktaş, Makine Mühendisleri Odası, Ankara. Merhaba, doğuştan çift taraflı kalça çıkığım var. Daha sonra kalça protezi takıldı. Engelli oranım %38'de %45'e yükseldi. Ben bireysel olarak kendi engelliliğimden yola çıkıp kavramsal bir noktaya gelmek istiyorum. Oradan da engeller hayati önemdeki istihdam meselesi için küçük bir sunumum var. Rakamları bir kere daha gözünüzün önüne sermek istiyorum. Tekrar olursa affınıza sığınıyorum. İstihdam, üretim, muhtaç olmama noktasında yaşamam ve kısıtlarınıza rağmen yetkinliklerinize göre topluma katkıda bulunma ve karşılığında sadaka yerine yaptığınız işin bedeli olan ücreti alma saygınlığına erişmenin en temel engelli sorunu olduğunu düşünüyorum. Engelliliğin tek başına bir sorun olmadığını söylemek istiyorum. Engelliliği etkisini artıran çok daha farklı faktörler de var. Ailenin, çevrenin eğitimi, kültürü ve sosyoekonomik düzeyi. Tüm bunlar engellilerin yansımalarını çok daha fazla artırabiliyor. Engellilerin çoğunun da %90'lık bir kısmının emekçi sınıflardan, yoksul, eğitimsiz, çaresiz insanlardan ortaya çıktığını ve çözümlenemediğini, ailelerin eğitimsizliği nedeniyle engelliliğin vaktinde giderilemediğini görüyorum. Ben de öyleyim. Çaresi varken ameliyat ettirilemem nedeniyle sakat kalmış biriyim. İkinci bir nokta, bütün kısıtlara rağmen, ekonomik, eğitim, ailenin, çevrenin bilinç düzeyine rağmen bir şeyleri başarmak için 3 katı çalışmak zorunda kaldım. Bunun bir görev olduğunu düşündüm. Daha çok çalışarak, aradaki farkı kapatarak, engelli görüntüyü silmek, sıradan bir insanmışımı kanıtlamak zorunda hissettim. Kimse bana engelliğin doğal bir şey olduğunu, kendimi parçalamamam gerektiğini, barışık olmam gerektiğini söylemedi. Ben de bu bilince erişemedim. Hep zorladım çocukluğumu, gençliğimi yaşamadım ve sonradan mutsuz oldum. Diğer insanlardan daha iyi şeyler ürettim, daha başarılı bir öğrenci oldum ama birisi bana önemli olanın aferin almak değil, kısıtlarıyla kabul edilip mutlu olmanın olduğunu söylemedi ve ben de mutluluğu hep es geçtim. Engellinin engelleriyle barışık olması gerektiğini, kabul etmesi gerektiğini ve ona hayatı kolaylaştırması gerektiğini düşünüyorum. Adada yaşamıyoruz. Orada Robinson ile Cuma yaşamıyor. İki kişi arasında kurulan bir düzen değil. Toplumda yaşıyoruz ve devletler var. Bu devletler insanlara, yaşlılara, engellilere, çocuklara daha güzel, daha mutlu bir dünya sunmak için gereken önlemleri almak zorunda. Çünkü bu yüzden var. Aksi halde siz sadece meta olarak kalıyorsunuz. Nesne oluyorsunuz. Hep üretmek, birilerini zengin etmek ve yaşamsal mutluluğu almaktan geri kalmak zorunda bir düzene mahkum ediliyorsunuz. Düzen insan mutluluğu üzerine değil, birilerinin daha çok kazanması üzerine kurulu. Engellilerin ihtiyaçları sıralandığında buna kaynak yok, para yok. Ama bir sermayedar zor duruma düştüğünde kaynaklar, krediler bulunabilir. Engelli yaşlı emekliye geldiğinde para bulunamaz. O yüzden bu bir sistem meselesidir ve buna karşı örgütlenerek sadece engelliler olarak değil, toplumun ezilen diğer sınıflarıyla dayanışarak ve sisteme baskı yaparak çözeceğiz. Ben bundan da umutluyum. Engellilerin çok fazla sorunu var ama bunlardan en önemlisi istihdam sorunudur. Engelliler kanununda da çalışmaların temel bir insan hakkı olduğundan söz edilir. Hakkıdır ve ödevidir. Özürlülerin başkalarına yük olmadan kendilerine toplumda bir yer edinmelerinin birinci koşulu istihdam edilmeleridir. Kanun böyle der. Engellerine rağmen aslında tüm insanlar Çalışmak isterler, üretip sosyalleşmek isterler. Sadakaya muhtaç olmamak isterler. Kamudaki özürlü kadrolarını araştırdım. Şu anda kamudaki engelli sayısı 20.829. Özelde çalışan engelli sayısı ise 74.573. Açık kadrolar devlette 23.360. Bu memur olarak. Bir de 9.000 kadar da işçi olarak var. Onu buraya yansıtmadım. Özelde 23.145 açık. Toplamda 46.505 açık görünüyor şu anda. İşsiz engelli sayısı 79.284 olarak görünüyor Türkiye'de. Özelde de işsiz mühendis sayısını ben 45 olarak öğrendim en son İşkur kayıtlarından. Bu kadar engelli açığına rağmen 45 mühendisin istihdam edilememesi de ilginç. Rakamları yüksek bakanlıkları aldım. Milli Eğitim Bakanlığı en fazla açığı olan ve bunu kapatmayan bakanlık. 12.672 açığı var. Sağlık Bakanlığı'nın 3.700, Diyanet İşleri 1.748, Adalet Bakanlığı 1.618 ve rakamlar bu şekilde azalarak yukarı doğru çıkıyor. Maliye Bakanlığı'nda 449 engelli fazlası var. Bu bakanlık duyarlı mı davrandı artık nedir bilmiyoruz. Artı durumda. Çevre Bakanlığı'nda da 238 engelli çalışan fazlası var. İstihdam büyük bir sorun. İşe girdiniz, iş buldunuz diyelim. Burada da başka bir sorun baş gösteriyor. İş aradığınız zaman engelli kadrolarından size dönüş yapıldığında bakıyorsunuz açık iş alanlarına sadece beden, temizlik işçisi olarak aranıyor. Sanırım özel sektör için geçerli bu gerçi. Sanırım cezayı kapatacak kadar ücret verebilecekleri pozisyonda işçi arıyorlar. Hiç mühendis, engelli mimar, engelli işletmeci arayan ilana ben daha rastlamadım. Üstelik epeydir iş arıyorum. Özürlü iş gücü mesleki yeterliliğine bağlı olarak bütün iş alanlarında istihdam edilebilmelidir. Özürlü iş gücünü gereksiz yere dışlamadıklarının ispatları gerekiyor. İş arayabilecek kadar engelli olanlar 79 bin. Bunun dışında okuma yazma bilmeyen, mesleği olmayan ve umutsuz engelliler var. Çok daha ileri durumda engelleri olan ya da iş bulmaktan umudunu kesmiş çok büyük bir iş gücü engelli kesimi var. Özürlüler kanununda önemli bir şey var aslında ileri derecede ya da birden fazla engelleri olanların da çalışabilmesi için düzenlenmiş korumalı iş yeri ve rehabilitasyon merkezlerinin olması gerekiyor. Ama bunlar ya çok az ya da hemen hemen yok. Ya da olanlar da çok cüzi kişi istihdam edebilecek durumda. Bu nedenle devletten istihdamla ilgili en büyük talep ve baskımız engelliler için ayrımcılık yapmadan, onları farklı bir alana hapsetmeden fakat onların engellerine uygun yapabilecekleri olanakları artıracak düzenekler şeklinde ortamlar hazırlanması ve korumalı istihdam alanlarının oluşturulması olmalı. Basından tarama yaptım. Engeller günüyle ilgili birkaç haber var. Açıkçası çok büyük açıklamalar, demeçler, ayaklanmalar görmedim. Ben sakatlar dernek ve konfederasyonları da başta olmak üzere. Açıkçası çok büyük açıklamalar, demeçler, ayaklanmalar görmedim ben. Sakatlar, dernek ve konfederasyonları da başta olmak üzere. Rutin gündemi kapatan bir iki demeçle geçiştirildi. Ciddi bir eylemlilik ve söylem olmadı. İnternetten de araştırdım ama vurucu bir sivil toplum başkaldırısı göremedim. Birkaç yazarın ya da Faruk Çelik'in bu konuda bir açıklamasını gördüm. Kendisi de kabul ediyor. İdari para cezası özelde uygulanmasına rağmen kamu kurumlarında olmadığını, sadece uyarı sistemi olduğunu söylüyor. Çözüm olarak da korumalı işyerlerin devlet tarafından sağlanması, ümitsiz engelliler dahil tüm engellilerin istihdamının sağlanması için engelliler olarak diğer STK'lerle birlikte mücadele etmeye devam etmek durumundayız. Teşekkür ederim. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Ben bir baba oğul çağıracağım ama önce babayı, kimya mühendisi olan Nezih Bey'i ve ağaç işleri endüstri mühendisi olan oğlunu çağıracağım. 7. ayrımın sonu sayfa 56.